Mukaddime İbni Haldun 6. Kaset 2. Yüz. Bilesin ki mallar biriktirilip depo edildiği zaman artmaz. Mallar halkın yararına kullanıldığı, hak sahiplerinin hakları verildiği ve zararları önlendiği zaman artar. Çoğalır, kamunun yararına sonuçlar verir, yönetim düzenine girer, dönem iyi bir dönem olur, kamu gücü ve çıkarı sağlam temellere oturur. Biriktirdiklerini devletin hazinesindekileri, İslam'ın ve Müslümanların toplumsal ve ekonomik gelişmeler için harca. Bu mallardan müminler emirinin senin yanında bulunan yardımcılarına haklarını eksiksiz ödeyecek biçimde ver. Bunların paylarını eksiksiz öde, sorunlarını ve geçimlerini üstlen. Çünkü bunu yaparsan mutluluğun daha parlak olur ve Tanrı'dan daha çok nimet alabilirsin. Bu anlatılan tutumla halkından vergi toplamakta, devletin çıkarını sağlamakta daha güçlü olursun. Senin adaletin ve iyiliğin nedeniyle herkes her zaman sana boyun eğer. Tüm anlatmak istediklerim sana hoş gelsin ve bu alanda sana sınırlarını çizdiğim çerçevede davranmaya çabala. Bu alanda görevinin hakkını vererek ve büyük bir çaba göstererek davran. Maldan kalıcı olan Tanrı yolunda ve onun gösterdiği doğru yolda harcanandan başkası değildir. Nimetlerinin değerini bilenlerin haklarını tanı ve onlara haklarını sürekli olarak ver. Sakın dünya ve dünyanın aldatıcılıkları sana ahiretin korkunçluklarını unutturmasın. Unutup da üzerine düşeni safsaklamayasın. Çünkü safsaklamak eksik iş yapmaya, eksik iş yapmada çekinceli durumlara yol açar. Yaptığın iş güçlü ve yüce Tanrı'nın hoşnutluğu için ve onun yolunda olsun. Karşılığı yalnızca ondan bekle. Çünkü Tanrı nimetlerini senin üzerine akıtmıştır. Şükrü dayanak olarak al. Yalnızca Tanrı'ya dayan. Böyle davran ki Tanrı hayrını, iyiliğini artırsın sana. Çünkü güçlü ve yüce Tanrı, iyilik bilenlerin iyilik bilirlikleri ölçüsünde karşılıklarını, iyilikçilerin iyilikleri oranında sevaplarını verir. Sakın hiçbir günahı küçümseme, sakın hiçbir çekemeze eğilim gösterme, sakın sapık suçluya acıma, sakın nanköre yaklaşma, sakın düşmana yağcılık etme, sakın kovcuyu doğrulama, sakın punt arayan fırsatçı kaleşe karşı önlemsiz kalma, sakın yoldan çıkmışla dost olma, sakın fitneleyene uyma, sakın ikiyüzlüyü övme, sakın hiçbir insanı küçük görme, sakın senden bir şey isteyen yoksulu tersleme, ona vermen gerekeni vermemezlik etme. Sakın yanlışı doğru gösterme, sakın soytarıyı dal kavuğu umursama, sakın sözünden cayma, sakın kendini överek temize çıkarmaya kalkma, sakın öfkene kapılma, sakın umuttan ayrılma, sakın böbürgen yürüme, sakın beyinsizi arı duru gösterme, sakın ahiret mutluluğunu aramada eksik davranışta bulunma, sakın çekiştirene bakarak davranma, sakın zalime göz yumma, ister ondan korkudan, ister sevgiden olsun zalimi hoş görme, ahirette alman gereken karşılığı da sakın dünyada isteme. Din uzmanlarına çok danış. Kendine yumuşak başlılığı seç. Deneylilerden aklı, görüşü ve felsefesi olanlardan bir şeyler almaya çalış. Danışmanların arasına sakın savrukları ve cimrileri alma. Bunların sözlerini de dinleme. Çünkü bunların zararları yararlarından çoktur. Halkının işlerine yönelirken işleri cimrilikten daha alt üst edici bir durum olamaz. Bilesin ki cimri olduğun zaman çok alır az verirsin. Böyle yaptığın zamansa işlerin kolay kolay yoluna girmez. Kuşkun olmasın ki halkın, sen elini onların malına uzatmadığın ve onlara zulmetmediğin sürece seni sever. Gerçekten dostlarının dostluklarını kendilerine bol cilikte bulunarak ve güzel bağışlar, armağanlar vererek sürdürmelisin. Cimrilikten sakın. Bil ki, insanoğlunun Tanrısına ilk karşı gelmesi cimrilik nedeniyle olmuştur. Karşı gelense rezilliğe düşmüştür. Bunu Tanrı'nın şu sözü de gösterir. Kimler cimrilik eğilimlerinden kurtulmuşlarsa onlar kurtuluşa erenlerdir. Dipnot Tegabün Suresi Ayet 16. Öyleyse cömertlik yolunu gereğince aç. Gölgende tüm Müslümanlara yer ver, pay ver. İnan ki cömertlik Tanrı kullarının en üstün erdemlerindendir. Bu erdemi kendine huy edin. İşin ve yolun cömertçe olsun. Askerlerinin kayıtlarını, divanlarını ve yazılı oldukları dairelerini denetle. Yiyeceklerini, geçimlerini sağla. Yaşamları için gerekli olanakları geniş tut. Böylece Tanrı onların gereksinimlerini gidermiş olur ki o zaman onları daha güçlü olarak buyruğunda tutabilirsin, gönüllerini sana boyun eğmekten yana daha çok kazanırsın ve senin buyruğunu daha içtenlikle ve daha büyük bir sevgiyle yerine getirmelerini sağlarsın. Bir devlet başkanının ordusuna ve halkına adalet, cömertlik, insaf, yardım, sevecenlik, iyilik ve rahat geçim alanında göstereceği şefkatli ve babacan tutumunun vereceği mutluluk kendisine yeter. İki kapıdan birindeki kötülüğü, öbüründe sezdiğin iyilik ve erdemle giderme yolunu tut. Gerekli davranışta bulun ki bu tutumunla kurtuluşa, iyiliğe ve düzlüğe çıkarsın Tanrı dilerse. Bilesin ki yargı, Tanrı katında çok büyük önem taşır. Hiçbir şey önemli onu geçemez. Çünkü yargı, yeryüzünde kullarının durumlarını adalet dengesinde tutmak için Tanrı'nın koyduğu bir terazidir. Yargıdaki adaleti ayakta tutmakla ve yerine getirmekle halkın durumu düzelir, yollar güvenlikli olur, haksızlığa uğramışların hakları savunulur, insanlar haklarını alır, geçim ve yaşam güzelleşir, devlete nasıl boyun eğmek gerekiyorsa öyle boyun eğilir, Tanrı sağlık ve esenlik verir, din işleri yerine getirilir, yola yordama ve şeriata uyulur, kuralların gösterdiği yoldan gidilir. Tanrı'nın buyruğunu yerine getirmekte safsakça davranma kesinlik göster. Kuşku veren tutumdan sakın. Tanrı'nın koyduğu ceza yaptırımlarının gereğini yerine getir. Pek ivecenlik de gösterme. Kaygılı ve dar canlı olmaktan uzak kal. Olanı olduğu gibi kabul et. Deneylerinden yararlan. Sağlıklı olman için uyanık davran. Konuşmanı düzgünleştir. Davalıya ve davacıya adaletle davran. Kuşku önünde dur, kanıt arayıp bulmada çok ileri git. Halkından herhangi birine olan sevgin, iyilik gösterme eğilimin ya da birinin kınayacağını düşünmen seni yakalayıp adaletten alıkoymasın. İlerisini düşünerek iş gör, denetle, gör, incele, düşün, tart, karşılaştır. Tanrı'nın için alçak gönüllü ol, tüm halkını arkadaşça, sevecenlikle davran. Kendine hakkı egemen kıl, hemen kan dökmeye koşma. Çünkü kanların Tanrı katında önemli yeri vardır. Sakın haksız yere kan dökme yoluna gitmeyesin. Bir de şu devlet gelirleri mali üzerinde dur düşün. Halkının doğrultusu onunla çizilir. Tanrı onu İslam'a güç ve yücelme aracı kılmıştır. Müslümanlara genişlik ve savunma aracı, kafirlere ise ezilme nedeni, öfkelenme konusu kılmıştır. Müslümanların inançsız düşmanları onun gücüyle boyun eğerler ve küçülürler. İşte böylesine önemli olan gelirlerin hak sahipleri arasındaki dağılımı hakka, adalete, eşitliğe, ayrıcasızlığa dayandır. Devlet gelirlerinden herhangi bir şeyi ileri gelene, ileri gelen olduğu için zengine zengin olmasından ötürü katip olmasından, senin gözden olmasından, çevrenden olmasından dolayı verme sakın. Bu gelirleri devlete toplarken de kimseye gücünün üstündekini yükleyerek toplama sakın. Zulüm ve haksızlık bulunan hiçbir yükü hiçbir kimseye yükleme. İnsanların tümünü haklı işlere yönelt. Hepsini haklı olan çizgide tut. Çünkü bu tutum yönetilenlerin bir arada daha iyi yaşamalarını ve kamu hoşnutluğunu sağlar. Bilesin ki valiliğinde sen devlet malının görüp gözeticisi, bir koruyucusu ve bir çobanı durumundasın. Senin yönettiğin kimselere raiye, dipnot, güdülenler, bir çobanlar olan topluluk deniyor. Çünkü sen onların çobanısın, görüp gözetenlerisin. Onların geçimleri için zorunlu olanın dışındaki mallarından vergi al ve aldıklarını onların işlerini yürütmek, sorunlarını çözümlemek ve güçlüklerini gidermek için kullan. Kamu işlerinde ise görüş sahiplerini, usul, deneyi, becerisi olanları, kuramsal ve uygulamalı yönetimden anlayanları ve dürüst kişileri seçip çalıştır. Bunlara geniş yaşam olanakları ver. Çünkü görevlendirdiğin ve sana yaslanan kamu görevlilerine böyle olanaklar sağlamak senin boynunun borcudur. Bu borcunu yerine getirmen hiçbir şey engel olmasın ve seni hiçbir neden bu görevinden uzaklaştırmasın. Kuşkun olmasın ki bu yolu seçtiğin ve sana düşeni yerine getirdiğin zaman Tanrı'nın sana olan nimetini artırır, görev alanında dilden dile dolaşacak güzel bir anı bırakabilir, halkın sevgisini kazanır ve dirlik düzenliğin sağlanmasına kendine destek bulursun. Dolayısıyla ülkende yararlı gelişmeler çoğalır. Toplumsal ve ekonomik gelişmeler yönetimindeki tüm kesimlerde yaygınlaşır, illerinde bolluk kendini gösterir, gelirlerin çoğalır, mali olanakların artar. Bu olanaklarla askerlerinin bağlılıklarını da artırabilirsin. Kamuya da hoşnut kalabilirsin. Onlara katından bağışlar, armağanlar akıtarak. Düşmanının katında bile yönetimi övülen, adaleti beğenilen bir kimse durumuna ulaşırsın. Tüm işlerinde adaleti, kolu, gücü ve hazırlığı olan biri olarak görülürsün. Bu alanda yarış öyleyse. Hiçbir şeye bu konunun üstünde önem verme. O zaman Tanrı dilerse sonun iyi olur. Her iline sana görevlilerinin durumlarını bildiren, güvenilir bilgi verici birimi müfettiş koy. Sana görevlilerin iç durumlarını, gizli kapaklı işlerini yazıp bildirecek türden. Öyle ki aldığın bilgiler nedeniyle sen her bir görevlinin yaptığı işte birlikte bulunup tüm işlerini yaparken gözünle görüyormuşsun gibi olasın. Görevlilere bir buyruk yöneltmek istediğin zaman hangi sonuca varacağını önce düşünmelisin. Eğer varılacak sonucu esenlikli ve sağlıklı görüyorsan ve savunulacak güzel diye ortaya sürülecek ürün verir nitelikte buluyorsan buyruğunu ver. Yoksa dur orada. Ve öngörüsü bilgisi olanlara başvurup danış, sonra o konuda hazırlığını yap. Çünkü kişi kimi yerde bir işe yönelir. Oysa ona dürtüleriyle, eğilimleriyle itilmiştir. Duyguları o girişim için kendisini aldatıp dürter, imrendirir. İşte o zaman eğer kişi o girişiminin sonuçlarını iyice düşünmezse ölüme bile sürüklenebilir. Bu yüzden işinden, yetkisinden de olabilir. Öyleyse her yöneldiğin işinde sağlamlığı temel olarak al. Sonra Tanrı'nın güç vereceğine güvenerek işe başla. tüm işlerinde Tanrı'nın hayırlı sonuçlar vermesi için dilekte bulun. Günün işini o gün içinde bitir ve ertesi günü erteleme. Ve ele aldığın işini doğrudan doğruya yapıp çıkar. Çünkü yarınki günde bugünkü günden erteleyip bıraktığın işlerini görmene el vermeyen nice işler, olaylar çıkabilir. İşini yarına ertelediğinde ertesi gün, iki günün işi birden senin üzerine biner. Seni hastalanana dek uğraştırabilir. Ama her günün işini gününde bitirirsen, vücudunu da işini de rahatlığa erdirmiş olursun. Kamusal görevini de yerine getirmiş bulunursun. İçlerinde temiz duygular beslediklerini, deneyimlerinle anladığın, sana olan sevgilerine, öğütlerine ve senin yönetimini koruma çabalarıyla, sana yardımda bulunduklarına tanık olduğun saygıdeğer ve erdemli kişilere bak, onları güçlükten kurtar, onlara iyilik et. İleri gelen ailelerden yoksulluğa uğramış olanların geçimlerini üstlen, sıkıntılarını yüklen, durumlarını düzelt ki bu aileler, yoksulluklarından ötürü kendilerine karşı şişinip böbürlenenleri bulmasınlar karşılarında. Yoksulların, geçim darlığı çekenlerin durumlarıyla ilgilenmeye kendini ver, işlerine bak. Uğradığı haksızlığı sana iletemeyenlerin hakkını aramayı bilmeyen ezilmişlerin durumlarıyla ilgilenmeye tüm gücünle yönel. Sorunlarını inceden inceye sorup öğren. Bunların durumlarını, toplumundaki durumu, iyi olanlarınkiyle karşılaştır, ona göre davran. Gereksinimlerini karşılayarak ve yoksulluklarını gidererek onları kendi yanına çek de, Tanrı'nın onların durumlarını nasıl düzelttiğini görme olanağını bulabilesin. Güçsüzlerin, bunların öksüzlerinin, dullarının durumlarını da sağlama bağlı. Bunlara devlet hazinesinden geçim olanakları sağla. Müminlerin emrine uy bu konuda. Tanrı onun gücünü artırsın. O söz konusu kimselere nasıl yardımını esirgemiyor ve onlarla bağlantısını koparmıyorsa sen de öyle yap. Böyle yap ki bununla Tanrı onların geçimlerini düzeltsin, sana da kutlu ve daha çok nimet versin. Devlet hazinesinden körlere de aylık bağla. Bunların içinde Kur'an'ın tümünü ya da çoğunu ezberlemiş olanlara öncelik ver. Aylık verirken başkalarının önüne geçir bunları. Müslümanların hastalarına, sığınacakları hastaneler yaptır. Oralara, onlara eşlik edip bakacak hasta bakıcılar, hastalarına ilaç verip iyileştirecek doktorlar koy. Dilediklerini yap onların. Eğer bu diledikleri devlet malından savrukluk etme ölçüsüne varmayacaksa. Şunu da bilesin ki, hakları verildikçe, istekleri yerine getirildikçe, insanlar verilenle hoşnut olup yetinmezler, doymazlar ve valilerine, yetkililerine ihtiyaç belirtmekten geri durmazlar. Daha çoğuna ermek, daha çok ilgi görmek için. İnsanların işleriyle uğraşanlar, gelenin gidenin çokluğu, dili ve düşünceyi alabildiğine yorduğundan, taşıdıkları yük ve sıkıntıdan usanabilirler. Bir gerçek ki, adalet severliğinden ötürü ya da bu dünyadaki işlerinin güzel yanlarını, çıkarını ve öbür dünyada alacağı üstün karşılığı bildiği için, yalnızca böyle karşılıklar için, kamu görevi yapanlar bile sadece Tanrı'ya yakınlaşmaya çalışan ve Tanrı rahmetine yönelmiş kişiler gibi olamazlar. Yanına gelmeleri için insanlara çokça izin ver. Onlara yüzünü göster. Koruma görevlilerini gelen gidenlere karşı yumuşat, halkına kol kanat ger, gelenleri güleç yüzle, müjdelerle karşıla. Sorarken ve konuşurken yumuşak davran. İnsanlara cömertliğini, seveceğini ortaya koyacak iyiliklerde bulun. Verdiğin zaman cömertçe ver, gönül hoşluğuyla ver. Bir iyilik yapmak ve karşılığını Tanrı'dan almak için ver. Azarlamadan, başa kalkmadan ver. Kuşkun olmasın ki bu tür vermeler çok kazançlı bir alışveriş niteliğindedir, Tanrı dilerse. Yönetiminde dünya olaylarını ve senden önce gelip geçmiş eski çağlarda ve eski toplumlarda yaşamış devlet ve hükümet adamlarının durumlarını göz önünde tutup düşünerek karşılaştırmalar yap. Sonra tüm işlerinde, durumlarında Subhan ve Yüce olan Tanrı'ya sığın. Onun sevgisi üzerinde dur ve onun şeriatına, yoluna göre iş yap, onun dinini, kitabını uygula, buna aykırı olandan ve Tanrı'nın hışmına yol açabilecek şeyden sakın. Mal ve vergi toplayıcılarının ne topladıklarını ve nasıl, nerelere harcadıklarını bil. Toplanmaması gerekenleri, haram olanları toplama ve savrukça harcama. Bilginlerle oturup kalkmaların, danışıp görüşmelerin, onların arasına katılmaların sıkça olsun. Tüm isteğin süregelen yola yordama uymak, kuralları uygulamak, güzel ve yüce huyları seçip edinmek doğrultusunda olsun. İçli dışlı oldukların ve gözdelerin içinde sende kınanası bir durum gördüklerinde bu durumu gizlice sana bildirip bu durumdaki kötü, eksik yanı anlatarak önlemeye çalışmalarını, senin heybetinin bile engelleyemediği kimseler senin katında en saygın kimseler olarak görülmelidirler. Çünkü bu kimseler senin en içten dostların ve yardımcılarındandır. Yanında bulunan kamu görevlilerine, katiplerine bak ilgilen. Her biri için her gün belirli zamanlar ayır ki yazılarıyla, aldıkları buyruklarla ilgili çalışmalarıyla ve gerek kamu görevlilerinin, gerek devletin ve halkın durumlarına ilişkin iletecekleri bilgileriyle huzuruna girsinler. Sonra tüm kulağını, gözünü, anlama yeteneğini, aklını yöneltip yoğunlaştırarak sana iletilenler üzerinde dur. İnceden inceye bakarak, yineleyerek incele ve düşün. Bunlardan gerçeğe, hakkı uygun ve sağlam olanı uygulamaya koy, imzala. O konuda güçlü ve yüce Tanrı'dan da hayır dileğinde bulun. Terslik, aykırılık bulduğun konuları ise imzalama, soruşturulmak ve incelenmek üzere bırak. Verdiğin belirli şeylerden dolayı ne halkının ne de başkalarının başına kalk. Vefadan, dürüstlükten, Müslümanların işlerine yardımdan başka kimseden bir şey kabul etme. Yapacağın iyiliği bundan dolayı yap sadece. Bu mektubu iyice anla. Üzerinde derinlemesine düşün, içindekileri uygula. Tüm işlerin için Tanrı'ya sığın ve ondan hayır dileğinde bulun. Çünkü güçlü ve yüce olan Tanrı, iyi olan şeyler ve iyilerle birliktedir. Yaşamının en büyük kesimi ve en önem verdiğin işler, güçlü ve yüce olan Tanrı'nın hoşnutluğunda, dininin düzenine ve güçlenmesine, toplumun ve azınlıkların için göstereceğin adalete ve iyileştirme çabalarına yönelik olsun. Güçlü ve yüce olan Tanrı'dan, sana yardımıyla iyilikte bulunmasını, seni başarıya ulaştırmasını, doğru yolda bulundurmasını ve korumasını dilerim. Selam. Mektuptan söz edenler anlatırlar ki, bu mektup ortaya çıkıp da içeriği anlaşılıp yayılınca halk çok beğenmiş ve halife Memun'u iletilmiş. Memun bu mektubu okuyunca şöyle konuşmuş. Ebu Tayyip Tahir, din, dünya, yönetimsel önlem, görüş, politika, devletin ve halkın esenliği, devlet başkanının korunması, halifelere boyun eğme, halifeliğin sağlam temel üzerine oturtulması konularından hiçbir konu bırakmamış, hepsini içeren mektup yazmış ve mektubunda tümünü güçlü hikmetli biçimde öğütlemiş. Yine anlatıldığına göre Memun, ülkenin tüm il kuruluşlarındaki valilere, görevlilere bu mektupta olanlara uymaları ve ona göre davranmaları için yazı yazıp gönderdi. Benim bildiğim ölçüde devlet ve kamu yönetimine ilişkin söylenebileceklerin en güzelini içeriyor bu mektuptakiler. 53. Bölüm. Fatıma soyundan geleceği beklenen Mehdi konusu, halkın bu konudaki görüşleri ve konunun iç yüzü. Bilesin ki yüzyıllar boyu İslam toplumlarınca benimsenen ünlü inanışa göre ahır zamanda peygamber ailesi soyundan bir adam çıkacak, dini güçlendirecek, adalete egemen kalacak. Müslümanlar bu adama boyun eğecek. Bu adam tüm İslam ülkelerine egemen olacak. Bu adama Mehdi denir. Deccal'in ortaya çıkışı ve ondan sonraki sağlam hadislerde yer alan kıyamet alametleri onu izleyecek. Ondan sonra İsa inecek ve Deccal'i öldürecek. Ya da İsa Mehdi ile birlikte inecek ve İsa Mehdi'ye Deccal'ı öldürme olanağı verecek. İsa namazda öne geçecek olan Mehdi'ye uyacak. İnanırları bu alandaki inancı kanıtlamak için hadis uzmanlarının yer verdikleri bir takım hadisleri gösterirlerken bu inancı kabul etmeyenler o hadislerin uydurma olduklarını ileri sürerler. Kimi zaman da başka hadislerle çıkarlar söz konusu hadislerin karşısına. Son kuşak sofilerinin Fatıma soyundan olan bu Mehdi konusunda izledikleri bir başka yol, bir başka kanıtlama yolu var. Bunlar bu yolu izlerken çoğunlukla yönelişlerinin temeli olan keşfe, keramete dayanırlar. Şimdi biz burada konuya ilişkin yer verile gelen hadisleri, söz konusu inanca karşı çıkanların söz konusu hadislerle ilgili hadis eleştirilerini ve karşı çıkarlarken tutundukları dayanakları sergileyeceğiz. Sonra da Şafiilerin buna ilişkin sözlerini, görüşlerini anlatacağız. Böyle yapacağız ki Tanrı dilerse sağlam olan görüşün hangisi olduğu konusunda aydınlanmış olasın. İşte anlatıyoruz. Hadis imamlarından bir topluluk Mehdi'ye ilişkin hadislere kitaplarında yer vermişlerdir. Örneğin Tirmizi, miladi 824-892, Ebu Davud, ölümü miladi 889, Bezzar, ölümü miladi 904, İbn-i Mace, miladi 824-886, Hakim, miladi 933-1014, Taberani, miladi 873-970, Ebu Ya'lal Mevsili, miladi 835-919. Bu hadisçiler Ali, İbn Abbas, İbn Ömer, Talha, İbn Mesud, Ebu Hureyre, Enes, Ebu Said el-Hudri, Ümmü Habibe, Ümmü Selme, Sevban, İyas oğlu Kurre, Ali el-Hilali ve Cez oğlu Haris oğlu Abdullah'dan aktarmışlardır. Öyle yollarla, isnatlarla aktarmışlardır ki, ileride yer vereceğimiz gibi söz konusu inancını almayanlar, çürütebilmek için bu yollara karşı çıkabilmişlerdir. Yalnız burada hemen şu bilinmelidir ki, hadisçilerin katında hadis aktarıcıların eleştiriye uğramış olup olmadıklarını araştırmak, bunların güvenilirlerinden olup olmadığını araştırmaktan kural olarak önce gelir. Öyleyse kimi hadis aktarıcılarını aymazlık, kötü ezberleme, güçsüzlük, kötü anlayış gibi suçlamalarda bulunulduğunda bu hadisin sağlamlığını da etkiler. Ve bu tür hadis aktarıcının aktardığı hadis zayıflaşır. Şöyle bir karşı çıkışta bulunmayasın sakın. Bu tür kınanırlıklar Buhari'nin ve Müslim'in yer verdiği hadislerin aktarıcılarına da yapılabiliyor. O zaman bunların aktardıklarına da zayıf demek gerekmez mi? Böyle karşı çıkmayasın. Çünkü Buhari'nin ve Müslim'in yer verdiği hadislerin kabul edilirliği üzerinde tüm hadisçiler, din bilginleri birleşmişler ve bunlarla amel etmek gerektiği görüşünü paylaşmışlardır. İcma var. Bu konudaki görüş birliği bu hadisçilerin yer verdiklerinin en büyük güvencesini, en sağlam kanıtlarını oluşturur. Oysa Buhari'nin ve Müslim'in kitaplarından başkalarının yer verdikleri hakkında aynı şey söylenemez. Bunların kitaplarının dışındaki hadislerin aktarıcıları ve aktarma yolları, isnatları üzerine hadis uzmanlarından aktarıla gelen çok eleştiriler görüyoruz. Süheyli'nin anlattığına göre Mehdi'ye ilişkin hadis toplamakta en çok ileri giden kimse Ebu Hayseme oğlu Ebu Bekir'dir. Hayseme oğlu Ebu Bekir diyor ki, hadis isnadı yönünden en şaşılası hadislerden biri Ebu Bekir el-İskaf'ın Fevaidul Ahbar adı kitabında yer verdiği ve Münkedir oğlu Muhammed'in Cabir'den, Muhammed'den de Malik oğlu Enes'in alıp aktardığını açıkladığı hadistir. Onun söylediğine göre peygamber şöyle diyor, Mehdi'nin geleceğini yalan sayan kimse kafir olmuştur. Deccal'ın geleceğini yalan sayansa, yalandır demekte, yalan söylemiştir. Sanırım ki adam, kıyamet alameti olarak, güneşin batıdan doğacağına ilişkinde bir hadis aktarır. Saçmalık ve aşırılık için bir örnek üzerinde düşünmek istersen bu sana yeter. Malik oğlu Enes'in yoluyla aktarılmış olmanın sağlamlık derecesini Tanrı bilir. Kaldı ki Ebu Bekir el-İskaf, hadisçiler katında kınanırlığa uğramış ve çokça hadis uyduran biri diye bilinen bir kişidir. Tirmizi ile Ebu Davud'un birlikte aktardıkları ve 7 kıraat uzmanlarından biri olan Ebu Necud oğlu Asım yoluyla, ki o da Hubeyş oğlu Zir'den aktardığını söyler, Abdullah İbni Mesud'a değin vardırdıkları ve Abdullah'ın da peygamberden aktardığı bir hadise göre peygamber şöyle der. Dünyanın yalnızca bir günü bile kalsa, Tanrı benim soyumdan bir kişi gelene dek o gün uzatır. Bu gelecek adamın adı benim adıma, babasının adı da benim babamın adına benzer. Ebu Davud'un yer verdiği anlatım böyledir. Ebu Davud bu hadise böylece yer verdikten sonra sağlamlık derecesi konusunda susmuştur. Bununla birlikte hadis, bilimi alanında yazdığı ünlü kitapçığında böyle üzerinde sustuğu hadislerin de kanıt olmaya elverişli olduğunu belirtir. Tirmizi'nin kitabında ise bu hadis şöyle yer alır. Arap dünyasına benim ailemin soyundan gelme bir adam ortaya çıkana dek dünya yıkılıp gitmeyecektir. Bu adamın adı benim adıma benzer. Bir başka anlatımında da benim ailemin soyundan gelme bir adam yetki alana dek diye yer alır. Bu iki anlatımda hadis olarak güzel ve sağlam diye nitelenir. Tirmizi aynı hadisi bir Ebu Hureyre'ye dayandırıp bağlayarak rivayet edip yazar. Hakim diyor ki, bu hadisi Sevre, Şube, Zaide ve İslam imamları Asım'dan aktararak anlatırlar. Hakim sonra şöyle der, Asım'ın Zir'den, onun da Abdullah'tan aktararak oluşturduğu yol her yerde sağlamdır. Asım yoluyla gelen hadislerle kanıtlamalarda bulunmayı ilke olarak benimsediğime göre, Asım yolu sağlamdır çünkü Asım Müslümanların ulularından bir imamdır. Hakim Asım'a ilişkin böyle der ama şu görüşler de var. Hanbel oğlu Ahmet, 4 mezhep imamından biridir. Asım için iyi adamdır, uzman bir Kur'an okuyucusudur, saygındır, güvenilirdir. Ama Ameş hadisi ezberleyip akılda tutmada ondan daha ileridir der. Şube de Ameş'i Asım'a yiye tutar hadis saptarken. Ücli de şöyle diyor, Asım'ın yolunda yer alan Zir ve Ebu Vail hakkında güvenilir olup olmadıkları yönünden tartışma vardır. Ücli bu sözüyle Asım'ın bu kimselerden aktardığı hadislerin zayıflığını anlatmak istiyor. Sa'd oğlu Muhammed de şunu söyler. Asım güvenilirdir ancak hadislerinde çok yanlış bulunur. Süfyan oğlu Yakup da şunu söylüyor. Asım'ın hadislerinde karıştırmalar görülür. Ebu Hatim oğlu Abdurrahman da şöyle der. Babama Ebu Zer'a Asım'ın güvenilir olduğunu söylüyor, ne dersin dedim. Babam Asım'ın derecesi bu değildir karşılığını verdi. İbni Aliye ise Asım hakkında bir takım sözler söyler. Asım adındaki kişi kötü ezberleyicidir. Ebu Hatim'in görüşü de şöyle. Asım'ın benim katımdaki yeri hadisi doğru olan kişidir, sağlam hadisidir denilebilir türdendir. Bununla birlikte hafız değildir. Asım'la ilgili Nese'inin sözleri ise değişiktir. İbni Harraş da görüşünü şöyle açıklar. Asım'ın hadisleri arasında kendisinden daha az zayıf olanlara ters düşmeler görülür. Ebu Cafer el-Ukayli ise görüşünü şöyle belirtir. Asım'da kötü hıfzın dışında bir şey yoktur. Darakutni'de Asım'ın hıfzında bir şey, bozukluk var der. Yahyal Kattun da nerede Asım adlı bir adam gördümse onda berbat hıfz buldum diyor. Kattan şunu da söylüyor. Şube'nin bu hadisi bize Ebu Necud oğlu Asım haber verdi. Oysa hadisçiler onun hakkında iyi konuşmuyor dediğini işittim. Zahibi'nin görüşü ise şöyle. Asım kıraatte, Kur'an alanında güvenilirdir ama hadiste güvenilir değildir. Kendisi doğrudur, iyi anlayışlıdır, hadisi güzel derecesindedir. Biri kalkardı Asım hakkında bunca iyi olmayan sözler söylenirken iki büyük üstadın Buhari ile Müslim'in Asım yoluyla gelen hadisi kitaplarına yazmalarına ne dersin derse biz şu karşılığı veririz. İki üstad Asım'ın hadislerine yer vermişlerdir ama aynı hadis başka yollardan aktarılmışsa yer vermişlerdir. Yoksa yalnızca onun yoluyla gelen hadise kitaplarında yer vermemişlerdir. Tanrı daha iyi bilir. Konumuz ilişkin olarak Ebu Davud bir de Tanrı hoşnut olası Ali'ye varıp dayanan bir hadis yazmıştır kitabına. Bu hadis halife oğlu Fatr'dan alınmıştır. Bu da Ebu Burre oğlu Kasım'dan, bu da Ebu Tufayl'den, bu da Ali'den, Ali ise peygamberden alarak aktarmıştır. Buna göre peygamber şöyle diyor. Dünya zamanından yalnızca bir gün kalmış bile olsa Tanrı benim ailem soyundan bir kişi gönderecek. Bu kişi dünyayı adaletle dolduracak. Nasıl ki dünya zulümle doludur. Bu hadis yolunda yer alan Halife oğlu Fatr'ı, Hanbel oğlu Ahmet, Katan oğlu Yahya, İbni Muin, Nese'yi ve başkaları her ne tane güvenilir diye nitelemişlerse de Icli, onun hakkında şöyle demiştir. Onun hadisi güzel niteliklidir. Ancak onda biraz Şiilik var. İbni Muin de bir yerde o Şii bir güvenilirdir diyor. Yunus oğlu Abdullah oğlu Ahmet de hadis yolunda Fatr'a gelince geçerdik. O kaldırılıp atılası bir kişidir. Ondan hadis alarak yazmayız der. Bir başka kez de şöyle söyler. Hadis yolunda ona rastladığım zaman onu bir köpek gibi bırakır geçerdim. Darakutni de o hadisi kanıt olarak alınabilecek bir kişi değildir der. Ayyaş oğlu Ebu Bekir ise şöyle der. Ben onu yalnızca kötü mezhepli olduğu için ondan rivayet almadım. Cürcani de kötü inançlıdır, güvenilir değildir diyerek belirtir görüşünü. Fatır ile ilgili görüşler bu kadar. Ebu Davud yine Tanrı hoşnut olası Ali'ye varıp dayanan bir hadis daha yazmıştır kitabını aynı konuda. Bu hadis Muire oğlu Harun'dan alınarak yazılmıştır. O da Ebu Kays oğlu Ömer'den, o da Ebu Halid oğlu Şuayb'den, o da Ebu İshak-ı Sebi'den aktarmıştır. Buna göre Ebu İshak diyor ki, Ali oğlu Hasan'a bakarken şöyle dedi. Peygamberin deyişiyle benim bu oğlum Seyyid'dir, uludur. Bunun soyundan bir kişi ortaya çıkacak, o kişi peygamberinizin adını taşıyacak, huy da peygambere benzeyecek ama vücut yapısında ona benzemeyecek. O kişi yeryüzünü adaletle dolduracak. Harun da şöyle diyor. Bize Ebu Kays oğlu Ömer anlattı. Ömer Tarif oğlu Mutarif'ten, o da Ebu Hasan'dan, o da Ömer oğlu Hilal'den aktarmıştır. Hilal şöyle diyor. Ali peygamberin şöyle dediğini anlatırken dinledim. Mavere-un-Nehir'de Haris denen bir adam ortaya çıkacak. Bunun öncü birliğinin başında da Mansur diye çağrılan bir başka kişi bulunacak. Kureyş kabilesi nasıl Tanrı'nın peygamberini olanak hazırladıysa o da peygamber ailesiyle birleşecek, bu aileyi olanak hazırlayacak. Ona yardım etmek her inanır kişinin boynunun borcudur. Her inanır onun çağrısına uymalıdır. Ebu Davud bu hadisin güvenirlik derecesi üzerinde susmuş bir şey söylememiştir. Ama bir başka yerde Harun'la ilgili olarak bu adam Şii çocuklarındandır der. Süleymani ise Harun'un ilginç kişidir diye niteler. Ebu Davud yine hadisin aktarıcılarından Ebu Kays oğlu Ömer için de şöyle böyle sakıncası yok. Hadisinde yanlış ya da yanılgı bulunur der. Zehebi ise onun için doğru kişidir ama yanlışları ve kuruntuları vardır diyor. Ebu İshak-ı Sebi'ye gelince her nedenle Buhari'nin ve Müslim'in es-sahihlerinde onun hadisine yer verilmişse de ömrünün sonunda belleğinde karışıklık saptanmıştır. Ali'den rivayeti ise eksiktir. Ebu Davud'un Muire oğlu Harun'dan gelen hadisi de öyle. Gelelim hadisin ikinci aktarma yoluna. Bu zincirde yer alan Ebu Hasan ve Ömer oğlu Hilal belirsiz niteliklidirler. Ebu Hasan sadece Tarif oğlu Mutarif'in kendisinden hadis alması dolayısıyla tanınmıştır. Bu da burada bitti. Ebu Davud aynı konuda bir de Ümmü Seleme'ye dayandırılan bir hadisi kitabına yazmıştır. Aynı hadisi İbn-i Mace kitabına ve Hakim de El Müstedrek adlı kitabına yazmışlardır. Bu hadis Nüfeil oğlu Ali yoluyla gelir. Ali Müseyyep oğlu Said'den o da Ümmü Seleme'den aktararak anlatmışlardır. Buna göre Ümmü Seleme, Tanrı'nın iyiliği ve esenliği üzerine olası peygamberin şöyle dediğini işittiğini söylüyor. Mehdi, Fatıma'nın çocuklarındandır. Onun soyundan gelecek. Hakimin yer verdiği metin şöyledir. Ümmü Seleme, peygamber Mehdi'den söz ederken evet, o bir gerçektir ve o Fatıma oğullarındandır dediğini işittim. Hakim bu hadisin sağlam olup olmadığı üzerinde bir şey söylememiştir. Ebu Cafer-ül-Ukayli ise hadisin zayıf olduğunu açıklamıştır, şöyle demiştir. Bu hadis Nüfeil oğlu Ali yoluyla gelirken başka zincir yok ve sadece onun tanıtmasıyla biliniyor. Ebu Davud aynı konuda yine Ümmü Seleme'den Halil oğlu Salih yoluyla aldığı bir hadis daha yazmıştır kitabını. Bu hadisi Salih arkadaşından o da Ümmü Seleme'den aktarmıştır. Buna göre Ümmü Seleme şöyle diyor. Peygamberden işittim. Bir halifenin ölümü üzerine Müslümanlar arasında tartışma ve bölünme olacak. Bu sırada Medineli bir adam buradan kaçıp Mekke'ye sığınacak. Mekkelilerse gelip onu bulunduğu yerden çıkarıp zorla halife yapacaklar. Rükünle makam denen yer arasında kendisine biat edecekler. Savaşmak üzere onun üzerine Şam'dan bir savaş gücü gönderilecek. Bu gücü oluşturanlar Mekke ile Medine arasındaki alanda yere batırılacaklar. İnsanlar bu durumu görünce Şam halkının uluları ve Irak halkının ileri gelen boyları gelip onun halifeliğini onaylayacaklar. Sonra Kureyş kabilesinden ve dayıları Kelp kabilesinden olan bir kişi ortaya çıkacak. Bu kişi Kelp kabilesiyle savaşmak üzere bir savaş birliği gönderecek. Bu birlik Kelp kabilesini yenecek. Kelp kabilesine karşı savaş birliği diye nitelenen budur işte. O kimseye yazık olacak ki Kelp kabilesinden elde edilen çapula eremez. Kelp kabilesini yenen o kişi bu kabileden elde ettiği çapul mallarını bölüştürecek ve halk içinde peygamberlerinin yoluna uyarak davranacak. O zaman İslam deve nasıl boynunu uzatırsa öyle boynunu uzatacak yeryüzünde. O kişi 7 yıl egemen olacak. Kimi aktaranlara göre ise 9 yıl egemen olacak. Ebu Davud, Halil'in babasından, Salih'ten aldığı aynı hadisi bir de Halil'in Haris oğlu Abdullah'tan, onun Ümmü Seleme'den aktardığı biçimiyle yazar. Böylece Ümmü Seleme'den Halil'e aktaran kişinin kim olduğu belirtilmiş ve hadisin birinci aktarma zincirindeki, birinci isnattaki kapalılık da ortadan kalkmış oluyor. Bu zincirdeki hadis aktarıcılarının tümü Buhari'de ve Müslim'de de yer alan sağlam adamlardır. Bunların içinde ne eleştiriye uğramış olan ne de zayıf olduğu ima edilmiş olan vardır. Şu söylenebilir, aynı hadis Halil'in babasından, Salih'ten aktaran Katade yoluyla da gelmiştir. Katade ise hadisini müdelles yani yaptığı işin ayıbını saklayan biri olarak bilinir. Falandan falan filandan falan der geçer. Bunu yapan kimsenin ise hadisi bizzat aktarır gözüktüğünden kulağıyla işittiğini açık seçik belirtmedikçe kabul edilmez. Kaldı ki söz konusu hadiste Mehdi sözcüğü açıkça geçmiyor. Evet gerçi Ebu Davud bu sözcüğü hadisin konu başlığına koymuştur ama hadisin metninde açıkça geçmiyor sözcük. Ebu Davud aynı konuda Ebu Said'il Hudri'ye dayandırılan bir hadis daha yazmıştır kitabına. Ebu Davud'a uyarak aynı hadisi Hakim de kitabına koyuyor. Bu hadis El İmranul Kattan yoluyla gelir. İmran Katade'den, Katade Ebu Basra'dan, o da Ebu Said'il Hudri'den alıp aktarır. Buna göre Ebu Said, peygamberin şöyle dediğini söyler. Mehdi benden gelecektir. O geniş alınlı, yüksek ve yuvarlak burunudur. Yeryüzünü adaletle dolduracaktır. Zulümle ve haksızlıkla dolu olduğu gibi bu kişi 7 yıl egemen olacaktır. Ebu Davud'un kitabındaki metin böyledir. Ebu Davud bu hadise yer verirken üzerinde sağlamlık ve çürüklük yönünden bir şey söylememiştir. Hakimin kitabındaki metin ise şöyledir. Peygamber ailesi Mehdi bizdendir. Uzun, duyarlı, yüksek ve geniş burunludur. Yeryüzünü adaletle dolduracak. Tıpkı daha önce zulümle, haksızla doldurulduğu gibi. Şu kadar yaşayacak. Peygamber böyle derken sol elinin tüm parmaklarını, sağ elinin ise yalnız iki parmağını, yani işaret parmağıyla baş parmağını kaldırarak ve sağ elin geri kalan parmaklarını yumarak gösteriyordu. Hakim bu hadis, Müslim'in koşullarına göre sağlamdır diyor. Oysa bu hadisi Buhari'de, Müslim'de kitaplarına yazmamışlardır. Bu hadisin aktarma yolunda yer alan, İmran el-Kattan hadislerinin kanıt olarak alınıp alınamayacağı konusu tartışmalıdır. Buhari ondan alınan hadisi kitabına yazmıştır. Ancak daha başka kaynaklardan gelen bir hadisi onunla da güçlendirmek için yazmıştır. Yoksa temel kanıt olsun diye değil. Yahya el-Kattan ondan yani İmran el-Kattan'dan hadis almamıştır. Muğinoğlu Yahya bir yerde o güçlü, güvenilir, sağlam değildir derken bir başka yerde de o bir şey değildir der. Hanbeloğlu Ahmet de onun için hadisinin elverişli olacağını umarım demiştir. Zürayoğlu Yezid ise o haricilerden Haruriye mezhebindendir. Kıble ehline kılıç çekilebileceği görüşündedir diyor. Nese'yi de o zayıftır der. Ebu Ubeydil Acuri de şöyle der. Onun hakkında Ebu Davud'a sordum da Ebu Davud o Hasan'ın arkadaşlarındandır. Hakkında yalnızca iyi şeyler işittim dedi. Ama bir başka kez Ebu Davud'dan o zayıftır. Hasan oğlu Abdullah oğlu İbrahim döneminde doğumu miladi 716 ölümü miladi 762 İmran el-Kattan kan dökmeyi de içeren çok acımasız fetvalar verirdi dediğini işittim diye söz eder. Aynı konuda Mehdi konusunda Tirmizi, İbn Mace ve Hakim Ebu Said el-Hudri'den gelme bir hadis daha yazarlar kitaplarına. Bu hadis Zeyd el-Ami yoluyla geliyor. Zeyd Ebu Sadık el-Naci'den o da Ebu Said el-Hudri'den alıp aktarmıştır. Buna göre Ebu Said el-Hudri şöyle der. Biz ileride bir şeyler olacağından kaygılanırdık. Kaygımızı peygamberi iletip sorduk. O da bize şunları söyledi. Mehdi benim inanırlarım arasından çıkacaktır. Gelecek 5 ya da 7 ya da 9 yaşayacaktır. Buradaki sayılardan hangisinin doğru olduğu konusunda Zeyd duraksamıştır. Zeyd diyor ki hadiste yer alan sayılar için peygambere nedir bu diye sorduk. Hadisi aktaran yıllar diye karşılık verdi. Peygamber sonra şöyle diyor. Mehdi'ye bir adam gelip Mehdi bana bağışta bulun diyecek. O zaman o kimsenin eteğini alabildiğince ve taşıyabildiği ölçüde bağışla dolduracaklar. Tirmizi'nin kitabındaki metin böyle. Tirmizi bu hadis güzel hadistir dedi. Bu hadis Ebu Said el-Hudri'den alınarak bir başka yoldan bir başka biçimde de aktarılmıştır peygamberden. İbn Mace ve Hakim'in kitaplarında yer alan metin şöyledir. Mehdi benim ümmetimden gelecektir. Eğer ömrü kısa olursa 7, uzun olursa 9 yıl yaşayacaktır. İnanırlarım daha önce hiçbir dönemde benzerine rastlanmadığı ölçüde onun döneminde mutlu olacaklardır. Yeryüzü ürününü verecektir o zaman. Yokluk olur kaygısıyla da hiçbir şey biriktirilmeyecektir. O dönemde olanaklar alabildiğine çok olacaktır. Adamın biri gelecek ona Mehdi, bana bağışta bulun diyecek, o da haydi al, alabildiğince diye karşılık verecek. Bu hadisin metni de burada bitiyor. Bu hadisin aktarıcıları arasında yer alan Zeyd el-Ami için her nedenli Darekutni, Hanbel oğlu Ahmet ve Muin oğlu Yahya iyidir diyorlar ve ayrıca Ahmet onun Yezid el-Rekkaşi'den ve İsa oğlu Fadıl'dan daha üstün olduğunu söylüyorsa da Ebu Hatim onun hakkında zayıftır. Hadis alınıp yazılabilir ama onun da bir şeyi kanıtlanamaz diyor. Muin oğlu Yahya'nın Zeyd için bir şey değildir dediği de söylenir. Muin oğlu Yahya bir başka kez de şöyle demiştir. Hadis alınıp yazılabilir, kendisi zayıftır. Curcani onun tutunabilir olduğunu söyler. Ebu Zer'a da o sağlam değildir, yanılgılıdır, zayıftır diyor. Ebu Hatim ise o böyle değildir. Çünkü ondan Muir'e hadis alıp aktarmıştır biçiminde anlatır görüşünü. Nesefi ise onu zayıf diye niteler. İbni Adi ise şöyle der. O kimlerden hadis alıp aktarmışsa ve kimler ondan hadis alıp aktarmışlarsa hepsi zayıftır. Şu da var ki Şube ondan hadis aktarmıştır. Anlaşılan ondan daha zayıfından hadis aktarmamıştır Şube. Söz konusu hadisin aktarıcısı hakkında bunlar söylenirken hadis için şu da denebilir. Tirmizi'nin bu hadisi Müslim'in Cabir'e dayanan ve Sahih'in de yer verdiği hadisin açıklaması niteliğindedir. Bu hadiste Cabir peygamberin şöyle dediğini söyler. Ümmetimin son döneminde halife olan bir kişi mali olanakları avuç avuç saçar. O malı biriktirip saymaz hiç. Yine Müslim'in Sahih'inde yer verdiği Ebu Said el-Hudri'ye dayandırılan bir başka hadisinde yorumu niteliğindedir. Ebu Said'in anlattığına göre peygamber şöyle de söylemiştir. Sizin halifelerinizden bir halife malı avuç avuç saçacaktır. Gerek Cabir'den ve gerek Ebu Said el-Hudri'den gelen bir başka hadiste ise peygamber şöyle der. Ahır zamanda bir halife malı bölüştürecek ve biriktirip bir yana koymayacak. Böyle denebilir. Ancak Müslim'in yer verdiği hadislerde Mehdi sözcüğü geçmez ve anlatılan halifeyle de Mehdi'nin anlatılmak istendiğine hiçbir kanıs yoktur. Aynı konuda hakim Af el-Arabi yoluyla bir hadis aktarır. Af, Ebu Sadık'ın Naci'den, o da Ebu Said el-Hudri'den aktarmıştır. Buna göre Ebu Said, peygamberin şöyle dediğini anlatır. Yeryüzü haksızlık, zulüm ve saldırı olaylarıyla dolmadıkça kıyamet kopmaz. Bunlar olduktan sonra benim ailemin soyundan bir adam çıkacak ve yeryüzünü adaletle dolduracak. Daha önce zulümle ve saldırıyla nasıl doldurmuşsa öyle. Hakim bu hadisle ilgili olarak Buhari ve Müslim bu hadisi kitaplarına yazmış değillerse de bu hadis onların koşullarına göre sağlam hadistir der. Hakim aynı konuda Ubeyd oğlu Süleyman yoluyla da bir hadis aktarır. Süleyman bu hadisi Ebu Sadık el-Naci'den, o da Ebu Said el-Hudri'den almışlardır. Ebu Said el-Hudri ise peygamberden aktararak onun şöyle söylediğini anlatır. Ümmetimin son zamanında Mehdi çıkacak. Tanrı ona bolca yağmur suyu verecek, yeryüzünde bol ot olacak, ürün çoğalacak. Eksiksiz mal dağıtacak Mehdi. Mal ve davar çok olacak. Ümmet büyüyecek. Mehdi 7 ya da 8 hac yıl yaşayacak. Hakim, Müslim ve Buhari kitaplarına yazmamış olsalar bile bu hadis gelişi sağlam olan bir hadistir der bu hadise ilişkin olarak. Şu da var ki Ubeyd oğlu Süleyman'ı altılardan Buhari, Müslim, Ebu Davud, İbn-i Mace, Tirmizi, Nese'yi hiçbir kitabına hadis aktarıcısı olarak yazmamıştır. Bununla birlikte İbn-i Hibban Süleyman'a güvenirler arasında yer vermiştir. Üstelik kimsenin onun hakkında ileri geri laf ettiği de olmamıştır. Sonra yine hakim aynı konuda Musa oğlu Esed yoluyla bir hadis daha aktarır. Esed bu hadisi Seleme oğlu Hammad'dan, o da Matar el-Varrak ile Ebu Harun el-Abdi'den, bunlar da Ebu Said el-Hudri'den alıp aktarmıştır. Buna göre Ebu Said, peygamberin şöyle söylediğini anlatır. Yeryüzü haksızlıklarla ve zulümle dolacak. Hemen ardından benim soyumdan bir adam ortaya çıkacak. 7 ya da 9 yıl egemen olacak. Yeryüzünü adaletle, eşitlikle dolduracak. Daha önce haksızlıkla ve zulümle doldurulduğu gibi. Hakim bu hadisin Müslim'in koşuluna göre sağlam olduğunu söylüyor. Neden? Müslim'in koşuluna göre sağlam olduğunu söylüyor. Çünkü bu hadisin aktarıcılar zincirinde yer alan Seleme oğlu Hammad'a ve Hammad'ın hadise aldığı kişi olan Matar el-Varrak'a Müslim kitabında yer vermiştir. Hammad'ın söz konusu hadise aldığı öbür kişiye yani Ebu Harun el-Abdi'ye gelince Müslim kitabında bu kişiye yer vermemiştir. Çünkü bu kişi çok zayıftır, yalancılıkla suçlanmıştır. Böyle olunca da onun zayıflığını anlatmak için ileri gelen hadisçilerin sözlerini sıralamaya gerek yoktur. Gelelim hadisin Seleme oğlu Hammad'dan alıcısına yani Esed-ü Sünneh diye de bilinen Musa oğlu Esed'e. Her nedenli Buhari bu kişi için hadisi makbul ve meşhur kişidir o demiş ve onun hadisiyle Es-Sahih adlı kitabında başka hadisleri güçlendirmiş ve her nedenli Ebu Davud ve Nesai de onun hadisini kanıt olarak kullanmış ise de Buhari bir başka kez de onun için şöyle demiştir. O güvenilir kişidir. Ne var ki bu alanda bir kitap yazmamış olsaydı kendisi için daha iyi olurdu. Hazm oğlu Muhammed ise o itirazla karşılanmış zayıf hadisi görülmüş bir kişidir diye görüşünü açıklar. Aynı konuda Mehdi konusunda Taberani, El-Mucemul Evsat'ında Vasıl oğlu Ebul Vasıl Abdülhamid yoluyla bir hadis aktarmıştır. Bu hadisi Ebul Vasıl, Ebu Sadik-i Naci'den, o da Yezid oğlu Hasan Es-Sadi'den aktarır. Hasan, Behdeli oğullarından bir kişidir. O da Ebu Said-i Hudri'den aktarmıştır bu hadisi. Buna göre Ebu Said, peygamberin şöyle dediğini işittiğini anlatıyor. Benim ümmetimden bir adam çıkıp benim yolumu yükleyecek. Tanrı onun için gökten yağmur indirecek, yağdıracak. Yeryüzü bereketini gösterecek, o adam yüzünden adaletle, eşitlikle dolacak. Daha önce zulümle ve haksızlıkla dolu olduğu gibi. O adam bu ümmet üzerinde 7 yıl egemen olacak. Beyt-il Makdis'e, Beyt-il Mukaddes inecek o. Taberani bu hadisle ilgili olarak şöyle der. Bu hadisi Ebu Sadik ile Ebu Said-il Hudri arasına bir başka hadis aktarıcısının adını sokmamıştır. Yalnız Ebul Vasıl söz eder böyle birinden. Ebul Vasıl'ın zincirinde Ebu Sadik, Yezid oğlu Hasan aracılığıyla Ebu Said-il Hudri'den aktarıyor. Adı geçen Yezid oğlu Hasan'a Ebu Hatim oğlu da yer verir. Ancak onun Ebu Said-il Hudri'den hadis aktarmasını yalnızca bu zincirde gösterir. Bir başka zincirde bunun benzerine yer vermez. Zehebi ise bu Hasan'ın belirsiz kişi olduğunu açıklar El-Mizan'ında. Ama İbni Hibban Hasan'ı güvenirler arasında göstermiştir. Ebu Sadik'ten hadisi aktardığı anlatılan Ebu Vasıl'a gelince, Kitab-ı Sitte'den, altılardan, hiçbiri kitaplarında bu kişiye yer vermemiştir. Ama İbni Hibban, onu ikinci tabakadaki güvenirler arasında göstermiştir. Onun hakkında da şöyle der. Ebu Vasıl, Enes'ten hadis aktarmıştır ve Şube'nin, Biş oğlu Attab'ın kendisinden hadis aktardıkları bir kişidir. Aynı konuda, Mehdi konusunda İbn-i Mace, Es-Sünen adlı kitabında Abdullah İbni Mesud'a ulaşan ve Ebu Ziyad oğlu Yezid oğluyla gelen bir hadis kitabına yazmıştır. Bu hadisi Yezid Alkami oğlu İbrahim'den, o da Abdullah İbni Mesud'dan almıştır. Buna göre Abdullah İbni Mesud diyor ki, biz peygamberin yanındayken bir ara Haşim oğullarından bir takım gençler geldiler. Peygamber onları görünce gözlerinden yaşlar boşandı, rengi değişti. O sıra ben, yüzünde hiç de hoşlanmadığımız bir durum görüp duruyoruz. Nedir bu? Diye sordum. Peygamber şu karşılığı verdi. Biz peygamber ailesi öyle bir aileyiz ki, Tanrı bize dünyaya karşılık ahireti yeğlemiştir. Benim ailem benden sonra belalarla karşılaşacaktır. Atılacak, itilecek, yerinden yurdundan uzaklaştırılacaktır. Sonunda doğudan bir topluluk gelecek. Bu topluluktakiler ellerinde kara bayraklar taşıyacaklar. Hayır, yani halifeliği isteyecekler ama istedikleri kendilerine verilmeyecektir. Bunun üzerine dövüşecekler ve Tanrı'dan yardım görecekler. O zaman istedikleri kendilerine verilmek istenecek. Ama onlar kendileri için kabul etmeyecekler. Benim ailemden birine sunacaklar. O kişi yeryüzünü daha önce nasıl zulümle dolu bulunuyorsa öyle adaletle dolduracak. Sizden kim ona kavuşursa onunla birlikte olanlara katılsın. Onlar karlı buzlu yörede yüzseler bile. Bu hadis hadisçiler arasında bayraklar hadisi diye bilinir. Bu hadisin aktarıcısı olan Ebu Ziyad oğlu Yezid için Şube çok merfu yapan yani hadislerden merfu olarak tanınmayanları bile merfu tanıtan yapı aktarıcıların adlarını kaldıran kimsedir diyor. Fadil oğlu Muhammed de o Şii imamlarının büyüklerindendir diyor. Hanbel oğlu Ahmet ise bir yerde o hafız değildi der. Bir başka yerde de onun hadisi öyle aradığın türden değildir. Yani aradığın gücü bulamazsın biçiminde anlatır düşüncesini. Muin oğlu Yahya da onu zayıf diye niteler. Ucli ya da aceli de o hadisi alınabilir türden caizül hadis bir kimsedir. Ama son zamanlarında bir takım telkin alır oldu diyor. Ebu Zera ise şöyle diyor. Ilımlıdır yani güvenilir değil denmez ama yine de şaibeden pek uzak değil. Hadisi yazılır ama o hadiste bir şey kanıtlanamaz. Ebu Hatim de o güçlü değildir demekle yetinir. Cürcani ise hadisçilerin onun hadisinin zayıflığını anlattıklarını işittim demektedir. Ebu Davud ise onun hadisini almayıp bırakan bir kimse tanımıyorum. Bununla birlikte onun dışındakileri yeğe tutarım diyor. İbni Adi de onun Kufe Şiilerinden olduğunu, zayıflığıyla birlikte hadisinin yazılabileceğini söylüyor. Müslim başkasının hadisini güçlendirmek için ondan hadis aktarmıştır. Kısacası çoğunluk Yezid'in zayıf olduğu üzerinde birleşiyor. Hadisçilerden ileri gelenler bu hadisin zayıf olduğunu açıklamışlardır. Yani İbrahim'in Alkama'dan onun da Abdullah İbni Mesud'dan alıp aktardığı ve bayraklar hadisi diye bilinen hadisi. Cerrahoğlu Veki bu hadis için bir şey değildir o demiştir. Hanbeloğlu Ahmet de öyle demiştir. Ebu Kudame bayraklara ilişkin olarak Yezid'in İbrahim'den alıp aktardığı hadis için Ebu Usame'nin şöyle dediğini işittiğini söyler. Katili bilinmeyen kimsenin bulunduğu yörenin halkından 50 kişinin ant içmesi gibi Yezid yanımda 50 kez ant içse bile doğruluğunu söyleyemem. Hadiste anlatılanlar İbrahim'in görüşüne mi uygundur, Alkama'nın görüşüne mi uygundur, Abdullah İbni Mesud'un görüşüne mi uygundur ki inanabileyim. Ukali de bu hadis zayıf hadisler arasındadır diyor. Zehebi ise sağlam hadis değildir diyerek görüşünü açıklıyor. İbn-i Mace aynı konuda, Mehdi konusunda, Yasin el-Icli'nin ya da aceli yoluyla Ali'ye değin ulaşan bir hadis yazar kitabına. Bu hadisi Yasin, Hanefi oğlu Muhammed oğlu İbrahim'den, o da babasından, o da İbrahim'in dedesinden aktarmıştır. Buna göre Ali peygamberin şöyle dediğini anlatıyor. Mehdi bizdendir, Tanrı onunla bir gecede dünyayı düzeltecektir. Yasin el-Icli için her nedenli mu'in oğlu Yahya, pek sakınılacak bir kişi değil diyerek onun az zayıf olduğunu dolaylı anlatıyorsa da, Buhari onun hakkında üzerinde düşünülmeye değer, ilginç kişi diyerek kendi üslubuyla onu fazlaca zayıf gösterir. İbni Adi, El-Kamil adlı kitabında, Zehebi de El-Mizan adlı kitabında, bu hadisin münker nitelikli olduğunu anlatırlar. Bununla birlikte bu hadisin Yasin'in yer aldığı zincirinde sağlıklı olmadığını belirtirler. Aynı konuda Mehdi konusunda Taberani El-Mucemul Evsat'ında Ali'den aktarıla gelen bir hadisi yazar. Buna göre Ali peygambere Mehdi bizden midir başkalarından mıdır diye sorar. Peygamber de şöyle karşılık verir. Bizdendir. Tanrı işi nasıl bizimle başlattıysa yine bizimle bitirecektir. İnsanlar bizimle Tanrı'ya ortak koşma tutumundan kurtulacaklardır ve Tanrı bizimle gönülleri birleştirecektir. Açık bir düşmanlıktan sonra nasıl ki puta taparlık düşmanlığından sonra insanların gönüllerini bizimle birleştirmişti. Sonra Ali o sırada insanlar inanır mı yoksa inanmaz mı olacaklar diye sorar. Buna da peygamberin karşılığı şu olur. O sırada insanların kimi fitneye, kimi de inanmazlığa yakasını kaptırmış olarak bulunacaktır. 6. kaset, 2. yüzün sonu.